Ayrım 16, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 198, saat 20. Isı derecesindeki değişiklikler beklenenden daha yüksek olduğu takdirde germanyum transistörler fazla ısınabilir, cıvalı bataryaları donar, uydu da yeryüzüne bilgi gönderemez. Billy tuvalet masasının önüne oturmuş makyajını tazeliyordu. En güzel yanının gözleri olduğunu düşünüyordu. Siyah göz kalemi, gri göz farı, az da rimel sürerdi hep. Yatak odasının kapısını açık bırakmıştı. Aşağıdan televizyon gürültüsü geliyordu. Larry ile Becky Ma vagon treni seyrediyorlardı. Canı bu gece çıkmak istemiyordu. Gündüzleyin olup bitenler bir takım güçlü tutkular uyandırmıştı onda. İstediği işi alamamış olmak içine oturmuştu. Anthony'nin yaptığı allak bullak etmişti. Kendisi ile Luke arasındaki o eski tutkulu aşkın her zamanki gibi güçlü ve tehlikeli olması pusulasını şaşırtmıştı. Anthony, Luke, Bern ve Harold ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçiriyordu. Hayatında verdiği kararların doğru olup olmadığını tartıyordu. Bütün olan bitenlerden sonra geceyi Harold ile televizyon karşısında oturup Kraft tiyatrosunu seyrederek geçirmek ona tatsız geliyordu. Oysa Harold'dan hoşlanmıyor değildi. Telefon çaldı. Taburesinden ayağa fırladığı gibi yatağın yanındaki telefona koştu. Bu arada Larry koridordaki paralele yetişmiş, telefonu açmıştı. Billy Anthony'nin sözlerini duyuyordu. Burası siyah, Washington koca lahanaların istilasına uğramak üzere. Larry kıkırdayarak gülmeye başlamıştı. Anthony amca sen misin? Karşına lahana çıktığı takdirde sakın, sakın ha onunla tartışmaya kalkma. Lahana konuşamaz ki. Onları tek mat etme yolu ekmek dilimiyle öldürmektir. ''Nere uyduruyorsun kuzum?'' dedi Larry gülerek. ''Billy Anthony, paraleli açtım.'' dedi. ''Tamam.'' dedi Larry, telefonu kapattı. Anthony'nin ses tonu değişmişti. ''Billy sen misin?''
''Benim.''
''Acilen seni aramamı söylemişsin, nöbetçi subayına geçirmişsin bakıyorum.''
''Öyle, Anthony neler karıştırıyorsun sen?''
''Ne soracaksan açıkça sor.''
Ağzında geveleme lütfen. Geçen konuşmamızda bir araba yalan uydurmuştun. O zamanlar gerçeği bilmiyordum. Artık biliyorum. Dün gece hastanede Luke'a neler yaptığını öğrenmiş bulunuyorum.
Sessizlik oldu birden.
Billy açıklar mısın?
Bu konuyu telefonda konuşamam. Yarın öbür gün buluşur konuşuruz.
Başlarım şimdi ha. Konuyu ileri bir tarihe attırmaya niyeti yoktu. Şimdi öğrenmek istiyorum.
Bak şimdi yapamam.
Her şeyi yapabilirsin, numara yapma bana.
Anthony, bana güvenmen gerek, 20 yıllık geçmişimiz var.
Var, daha ilk buluşmamızda başımı belaya sokmuştun.
Anthony'nin sesi gülümser gibiydi. Onun için hala kızgın mısın bana?
Billy yumuşamamıştı. Hayır, sana güvenmek istiyorum, çocuğumun isim babasısın.
Yarın buluşalım, her şeyi anlatırım.
Billy neredeyse olur diyecekti, sonra neler yaptığını anımsadı. Sen dün gece bana güvenmedin ama kendi hastanemden beni arkamdan vurdun.
Söyledim sana anlatacağım.
Bana oyun oynamadan önce anlatman gerekirdi. Ya bana olan biteni anlatırsın ya da telefonu kapatır kapatmaz FBI'ya gidiyorum, seç.
İnsanları tehdit etmek tehlikeli şeydir. Çoğunluk direnç yaratır karşı tarafta. Ama Sia'nın FBI'dan nasıl korktuğunu ve nefret ettiğini biliyordu. Hele hele gizli servis çoğu zaman olduğu gibi yasa dışı işler çeviriyorsa. Federal bürocular ABD casus avına çıkmaya hakkı olan yegane kişilerdi. Dolayısıyla Sia'nın Amerikan topraklarında yasa dışı işlerini araştırmaya bayılırlardı. Anthony'nin yaptıkları harfi harfine uygunsa eğer Billy'nin tehdidi boşa çıkmış olurdu. Ama yasanın sınırları dışına adım atmışsa korkardı. Anthony derin bir soluk aldı. Pekala, ben sokaktan telefon ediyorum. Senin telefonunun dinlenme olasılığı olmasa gerek, ara verdi. Anlattıklarıma biraz zor inanacaksın.
Hele sen bir dene.
Luke casus Billy.
Billy'nin nutku tutuldu bir an sonra. Saçmalama dedi.
Komünist, Moskova için çalışıyor.
Haydi canım sen de masal okuma bana.
İster inan ister inanma.
Anthony'nin sesinin tonu birden haşinleşmişti.
Sovyetlere yıllardır füzeler hakkında gizli bilgi sızdırıyor. Bizim uydumuz hala laboratuvarda yerinde saya dursun. Onlar Sputnik'i nasıl yörüngeye oturttular sanıyorsun?
Bilim alanında onlardan aşağı kalan yanımız mı var yoksa? Bizim araştırmalarımız onların emrine veriliyor, sorumlusu da Luke.
Anthony, ikimiz de Luke'u 20 küsur yıldır tanıyoruz. Kendisinin siyasetle uzaktan yakından en ufak bir ilişkisi olmamıştır.
Daha iyi ya.
Billy bir ara duraksa da doğru olabilir miydi? Ciddi bir casus elbette siyasetle ilişkisi yokmuş gibi davranırdı. Cumhuriyetçi olduğunu bile belli etmezdi.
Ama Luke vatanına ihanet etmez.
İnsanlar belli olmuyor. Kendisi Fransız direnişçileriyle çalışırken birlikte çalıştığı kişiler komünist idi. Elbette o zamanlar bizden yanaydılar. Ama savaştan sonra da onlarla olan temasını koparmamış görünüyor. Bana kalırsa seninle evlenmemesinin nedeni senin kızıllarıyla çalışmasına set çekecek olman.
Elspeth ile evlendi.
Evet ama çocukları olmadı. Billy allak bullak bir şekilde merdivenlere oturmuştu.
Elinde kanıt var mı?
Bırak kanıtı, ispat da edebilirim. Ünlü bir KGB ajanına verdiği çok gizli ozalit kopyalar.
Billy neye inanacağını bilemiyordu.
Bütün bunlar doğru da olsa belleğini nasıl ve niçin sildin?
Hayatını kurtarmak için.
Şimdi büsbütün afallamıştı.
Anlamıyorum.
Billy, onu öldürecektik.
Kim öldürecekti?
Bizler, Siyah, biliyorsun, ordu ilk uydumuzu fırlatmak üzere.
Bu roketi de başarıyla fırlatamazsak Ruslar uzaya egemen olacaklar, tıpkı İngilizlerin 200 yıl Amerika'ya egemen oldukları gibi.
Luke'un savaştan beri Amerika'nın gücü ve itibarı için en büyük tehlike olduğunu anlamalısın. Ne halt karıştırdığını öğrenir öğrenmez ortadan kaldırılmasına karar verildi.
Niçin casusluk suçundan yargılanmıyor?
Yargılansın da bizim güvenliğin ne kadar laçka olduğum ortaya çıksın. Yıllardır Ruslara verilen sırlardan haberimizin olmaması. Düşün bir, bu Amerika'nın itibarını nasıl bozardı. Özellikle de Moskova ile flört halinde olan bütün şu gelişmekte olan ülkelerin gözünde. Bu konu masaya yatırılmadı.
Sonra ne oldu peki?
Ben de onları ikna ettim böyle davranalım diye. CIA'nın müdürüyle Amerika başkanı dışında yaptığımdan kimsenin haberi yok. Luke piçi akıllı olmasaydı planım yürüyecekti. Hem Luke'u kurtaracaktım hem de sırlar ayan beyan ortaya çıkmayacaktı. Çok içip sızdıktan sonra bütün geçmişini unuttuğunu yutturabilseydim bir süre ayyaş hayatı yaşayabilirdi. Ne gibi sırları ifşa ettiğini bile unutmuş olacaktı.
Billy bir ara kendi çıkarını düşünmüştü.
Benim kariyerimi tehlikeye atmaktan çekinmedin.
Luke'un hayatını korumak için. Bunda senin tereddüt etmeyeceğini düşünmüştüm.
Kendinden fazla eminsin. Bütün suç sende.
Her neyse. Luke planımı suya düşürdü. Senin yardımınla. Senin yanında mı şimdi?
Hayır. Billy ensesindeki tüylerin dikildiğini duydu. Kendine daha fazla kötülük etmeden onunla konuşmalıyım. Nerede?
Billy içgüdüsel olarak yalan söyledi.
Bilmiyorum.
Benden bir şey saklamazdın değil mi?
Neden saklamayacakmışım? Örgütünün Luke'u öldürmek istediğini söyleyen sensin. Bilseydim de ağzımı açmazdım ama bilmiyorum.
Billy, dinle beni. Bütün ümidi benim. Söyle bana telefon etsin. Hayatını kurtarmak istiyorsan tabii.
Düşünürüm dedi Billy. Anthony bu arada telefonu kapatmıştı.
Saat 20.30. Alet bölmesinde kapı olmadığı gibi herhangi bir ulaşılabilme açıklığı da yoktur. İçerideki aletler üzerinde çalışabilmeleri için Cape Canaveral burnundaki mekanisyenler kapağın bütününü açmak zorundadırlar. Bu acayip görünebilir ama ağırlıktan büyük tasarruf sağlamaktadır. Buysa yeryüzünün çekim gücünden kurtulabilmede önemli bir etkendir.
Luke eli titreyerek aizeyi yerine koydu.
Ben Allah rızası için ne dedi sana? Hayalet görmüş gibisin dedi.
Anthony bana Sovyet casusu diyor dedi Luke ona.
Ben gözlerini kısarak
Siyah beni bulduğunda öldürecekmiş. Sözüm ona Anthony onları ikna etmiş. Belleğimi silmenin daha uygun olacağını söylemiş.
Gel de sen buna inan dedi Ben soğuk bir edayla.
Luke allak bullak olmuştu.
Aman ya Rabbim doğru olabilir mi?
Haydi canım sen de.
Emin olamayız ki.
Ben eminim.
Luke buna inanabilmek istiyordu. Nasıl?
Çünkü ben Sovyet casusuydum.
Luke baka kalmıştı. Daha neler işitecekti. birbirimizden haberimiz olmadan ikimiz de casusluk yapmış olamaz mıyız?" dedi. Ben olamaz der gibi başını salladı. "Sen benim kariyerimin sonu oldun."
"Nasıl?
Biraz daha kahve ister miydin?"
"İstemem, teşekkür ederim, başımı döndürüyor."
"Çok berbat görünüyorsun. En son ne zaman bir lokma koydun ağzına?"
"Billy kurabiye vermişti. Şimdi yiyeceği içeceği bir yana bırak hele. Neler biliyorsun anlat."
Bern ayağa kalktı. "İçin geçmeden sana bir sandviç yapayım."
Luke feci aç olduğunun farkına vardı.
"İyi olur." Mutfağa gittiler. Bern buzdolabını açtı. Bir somun çavdar ekmeği, tereyağı, konserve sığır eti, bir de soğan çıkardı. Luke'un ağzı sulanmaya başlamıştı. "Savaş sırasında," diye başladı Bern, dört dilim ekmeğe tereyağı sürerek. "Direnişçiler De Gaulle'den yana olanlarla komünistlere bölünmüştü ve savaştan sonraki durumu ayarlıyorlardı. Roosevelt ile Churchill komünistlerin seçimi kazanmasını engellemek istiyordu. Dolayısıyla De Gaulle'cülere silah ve cephane veriliyordu bol bol."
"Benim tutumum neydi?"
Bern ekmeğin üzerine et, havyar ve soğan halkaları yerleştirdi. "Senin Fransız politikasıyla ilgin yoktu pek. Bütün derdin Nazileri yok edip bir an önce vatanına dönmekti. Benim derdimse başkaydı. Ben kozumu paylaşmak istiyordum."
"Nasıl?"
"Bizi pusuya düşürüp askeri gereçlerimizi çalsınlar diye bir paraşüt indirme harekatını komünistlere bildirdim."
Pişman olmuş gibi başını sallayarak
içine ettiler. "Biz üste dönerken sözüm ona tesadüfen karşımıza çıkacaklardı. Ve dostane bir davranışla elde edilenleri paylaşmak isteyeceklerdi. Oysa bize saldırıp atılan şeyler daha yere değmeden malların üzerine üşüştüler. Birinin bize ihanet ettiğini anlamıştın sen."
"Ben ne yaptım peki?"
"Beni anlaşmaya davet ettin. Ben Moskova ile çalışmama son verecektim. Sen de yaptığımı tamamıyla unutmuş gibi davranacaktın."
"Sonra?"
Bern omuz silkti. "İkimiz de sözümüzde durduk ama sen beni hiçbir zaman bağışlamadın. Her neyse, bu olaydan sonra aramızdan kara kedi geçmişti."
Tam o sırada nereden çıktığı belli olmayan bir Burma kedisi miyavladı.
Bern de yere bir et parçası attı. Kedi onu afiyetle yedikten sonra ön ayaklarını yalamaya başladı.
"Luke, yani ben komünist olsaydım ister istemez senden yana çıkardım demek istiyorsun."
"Kesinlikle."
Luke kendi suçsuzluğuna inanmış görünüyordu.
"Ne biliyorsun? Savaştan sonra belki komünist olmuşumdur."
"Olamaz.
Böyle şeyler insanın başına ancak gençken gelir, sonra değil."
Söylediği mantıklıydı.
"Belki para uğruna yapmışımdır." "Paraya ihtiyacın yok ki, ailen zengin."
Bu da doğruydu. Elspeth anlatmıştı.
Demek Anthony yanılıyor. Ya da yalan söylüyor.
Bern sandviçleri kesip birbirinden ayrı tür iki tabağa yerleştirdi.
"Soda ister miydin?"
"İyi olur."
Bern buzdolabından iki şişe kola çıkarıp açtı. Luke'a tabaklardan biriyle bir şişe uzattı. Kendininkileri de eline aldı, salona döndüler.
Luke aç kurt gibiydi. Sandviçi bir iki ısırışla bitirdi.
Bern gülerek haline bakıyordu.
"Benimkini de ye istersen," dedi.
"Luke, istemem, sağ ol."
"Al işte, ben rejimdeyim aslında."
Luke Bern'in sandviçini alıp yuttu.
"Bern, Anthony yalan söylüyorsa eğer senin belleğini silmek istemesinde bir bit yeniği olmalı."
Luke yutkundu. "Benim pazartesi günü aniden Cape Canaveral burnundan yola çıkmamla ilgili olmalı."
Bern evet der gibi başını salladı.
"Yoksa rastlantılar inanılmaz bir esrara bürünüyor."
"Çok önemli bir bilgi edinmiş olmalıyım. Pentagon'a beni Palas Pandras götürecek kadar."
Bern alnını kırıştırdı. "Cape Canaveral'dakilere öğrendiğini niçin söylemedin dersin?"
Luke düşündü. "Buradakilerin hiçbirine güvenmediğim için olmalı."
"O halde sen Pentagon'a ulaşmadan Anthony allem edip kallem edip yolunu kesti."
"Öyle olmalı. Ona güvenip söylemiş olmalıyım her ne idiyse o sır."
"Peki sonra?"
"Sırrı vermemem için belleğimi yok etmeyi uygun buldu."
"Acaba neydi bu sır?"
"Öğrenince ancak başıma gelenlerin nedenini anlayabileceğim."
"İşe nereden başlayacaksın?"
"İlkin otele gidip eşyalarımı kontrol edeyim. Belki bir iz bulabilirim."
"Anthony belleğini sildiyse nen var nen yok onların da icabına bakmıştır."
"Apaçık belirgin şeyleri yok etmiş olabilir. Ama önemli görmediği şeylere dokunmamış olabilir."
"Her halükarda bir bakayım." "Sonra?" Ondan sonra yapılacak tek şey Cape Canaveral burnuna gitmek. Bu gece uçakla giderim. Saatine baktı, 9'u geçiyordu. Ya da yarın sabah giderim.
Gece burada kal, dedi Bern.
Neden?
Bilmiyorum. Geceyi yalnız başına geçirmem fikri hoşuma gitmedi. Carlton'a git, eşyalarını alıp buraya gel. Ben seni yarın havaalanına götürürüm.
Luke olur der gibi başını salladı. Ne söyleyeceğini şaşırmış gibiydi. Bana çok iyilik ettin.
Bern omuz silkti. Arkadaşlığımız çok eskiye gidiyor.
Bu açıklama Luke'u tatmin etmemişti. Ama sen bana daha demin Fransa'daki olaydan sonra aramızdan kara kedi geçtiğini söylememiş miydin?
Doğru. Bern içtenlik dolu bir bakışla baktı ona. Sanki bir kere ihanet eden bir kere daha ihanet edebilirmiş gibi bakıyordun bana.
Herhalde, dedi Luke düşünceli, ama yanılmışım değil mi?
Evet, dedi Bern, yanılmışsın.
Saat 21.30. Alet bölmesi füze havalanmadan önce aşırı derecede ısınır. Bu sorun aceleye getirilmiş Explorer projesindeki basit ama etkin bir yöntemle çözümlenmektedir. Roketin dışına elektromanyetik bir yöntemle kuru buz dolu bir kap eklenmektedir. Bölme ısınınca bir vantilatör otomatik olarak devreye girmektedir. Fırlatılmadan önce mıknatıs kopmakta, soğutma mekanizması da yere düşmektedir. Antony'nin sarı Cadillac Eldorado'su 15. ile 16. cadde arasındaki K caddesine park edilmişti. Carlton otelinin kapıcısı tarafından çağrılmayı bekleyen taksi kuyruğu arkasındaydı. Antony arabasından otelin içine doğru kıvrılan yolu ile parlak ışık altındaki araba kapısını iyice görebiliyordu. Pete oteldeydi. Tutmuş olduğu odada Luke'u kenti tarayan ajanların birinden gelecek telefonu bekliyordu. Anthony'nin bir yanı inşallah telefon gelmez de Luke kaçmış olur diyordu. Böylece Anthony de hayatındaki en acı verici kararı vermekten kurtulmuş olurdu. Öteki yanı ise Luke'u bulup hesabını görmeyi istiyordu. Luke eski bir arkadaştı, efendi çocuktu, sadık bir koca ve çok iyi bir bilimciydi. Aslında ne olursa olsun bir şey fark etmeyecekti ya. Savaş sırasında hepsi de pusulalarını şaşırmış bir sürü iyi insan öldürmüştü.
Luke soğuk savaşta düşmandan yanaydı. İşi zorlaştıran şey arkadaş olmasıydı.
Pete binadan aceleyle dışarı fırladı. Anthony pencereden sarktı. Pete, Aki telefon etti dedi. Luke Massachusetts caddesinde Bernard Rossi'nin dairesindeymiş.
Nihayet, dedi Anthony. Bernin ve Billy'nin apartmanlarının dışına adam yerleştirmişti.
Luke'un yardım etsinler diye eski dostlarını ziyaret edeceğini düşünmüştü. Haklı çıkmış olmanın verdiği memnuniyet pek memnuniyet sayılmazdı.
Pete ilave etti. Oradan ayrılınca Aki motosikletle izleyecek onu.
İyi, buraya gelir mi dersin?
Gelir gelir, bekleyeceğim.
Luke başka bir kapıdan girerse diye Anthony'ye haber vermek üzere otel lobisinde iki ajan daha bekliyordu. Bir olasılık daha havaalanıydı.
Orada 4 adamımız var.
Tamam, her şey düşünülmüş demek. Pete evet der gibi başını salladı. Ben telefonun başına dönüyorum. Anthony şimdi karşılaşacağı durumu tartıyordu. Luke şaşkın, ne yapacağını bilemez bir durumda olacaktır diyordu. Anthony'nin Luke'u bir yerde yalnız sıkıştırması gerekecekti. Bir başlarına kalır kalmaz Anthony'nin paltosunun iç cebinden susturuculu tabancasını çekmesi saniye işi olacaktı. Luke hayatını ucuza satmaya niyeti olan bir tip değildi. Ya Anthony'nin üstüne atlayacak veya pencereye dalacaktı ya da kapıya koşacaktı. Anthony soğukkanlılığını korumalıydı. Hiç adam öldürmemiş değildi ki. Silahını doğrulttuğu gibi tetiği çekecek, Luke'un göğsüne mermileri boşaltacaktı. Luke'un işini oracıkta göreceği kesindi. Luke yere düştü mü de Anthony ona yanaşacak, nabzını kontrol edecek, ölmemişse bir kurşun daha sıkacaktı ve en eski arkadaşı ölmüş olacaktı. İş kolaydı. Anthony'nin elinde ihanet ettiğine dair kapı gibi delil vardı. Luke'un el yazısını taşıyan ozalit kopyalar, bunların bir Sovyet ajanının elinden alınmış olduğuna dair delil yoktu ama CIA onun sözüne inanırdı. Cesedi bir yere atardı nasıl olsa, tabii bulunacak araştırma konusu olacaktı. Er geç polis CIA'nın kurbanla bir alışverişi olduğunu keşfedecek ve sorular sormaya başlayacaktı. Ama bu tip sorgulamalarla baş etme konusunda gizli servisin deneyimi vardı. Polise servisin kurbanla olan ilişkisini milli güvenliği ilgilendiren, dolayısıyla da gizli bir konu olduğunu, bu cinayet konusuna bulaşmak istemedikleri söylenecekti.
Bu sorgulamada polis, gazeteci, siyasetçi güvenlik araştırmasına tabi tutulacaktı. Arkadaşlar, komşular ve akrabalar kuşku konusu komünist eğilimlere atıfta bulunan ajanlar tarafından sorguya çekilecekti. Araştırma hiçbir zaman sonuca ulaşmayacaktı ama aynı zamanda sorgulamaya çekilecek kişilerin güvenilirliğine zarar gelmiş olacaktı. Gizli servis aklına estiğini yapabilir diyordu. Otelin kapısına bir taksi yanaştı, içinden Luke çıktı. Mavi bir palto vardı üstünde, başında da gri bir fötr şapka. Satın mı almıştı, çalmış mıydı Allah bilir. Caddenin karşısında Eki Horvitz motosikletini park etti. Anthony otomobilinden çıktı ve otel girişine doğru ağır ağır ilerlemeye başladı. Luke gergin görünüyordu ama kararlı bir tavrı olduğu kesindi. Taksiye para verirken Anthony'ye bir göz attı ama onu tanımadı. Şoföre paranın üstü kalsın deyip otele girdi. Arkasından da Anthony. İkisi de aynı yaştaydı. 37. Harvard'da 18'indeyken karşılaşmışlardı. Yarım ömür neredeyse. Böyle mi olacaktı diye düşündü Anthony acı acı. Böyle mi olacaktı? 16. ayrımın sonu. Sayfa 211.